Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda İmam Müslim'in Sahih kitabından İmaret bölümünü, Emirlik İdarecilik bölümünü burada söz konusu ediyorduk. Bugün 29. bab. Bâb-ı fadl-i şehâdeti fî sebîlillâhi teâlâ. Allah Teala'nın yolunda, Allah yolunda şehit olmanın, şehitliğin fazileti. Bu husustaki hadis-i şeriflere yer verilecek burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ölen hiçbir insan Allah ininde bir hayrı olsun da öldükten sonra cennetin en aşağı bir derecesinde bile olsa bir iyilikle karşılaşsın ahirette de dünyaya geri dönmeyi istesin, bu mümkün değildir. Ölüp de bir hayırla karşılaşan, kötü bir durumla karşılaşmayan hiçbir insan dünyaya geri gelmek istemez. Ama kötü bir manzarayla karşılaşan, kötü bir akıbetle yüz yüze gelen insanların feryat ile tekrar tekrar dünyaya gelmeyi isteyecekleri malum. Ama hayırlı bir akıbetle karşılaşsın. Velev bu asgari seviyede, en az seviyede bir az hayır olsun. Böyle bir akıbetle karşılaşan insan, dünyanın bütün nimetleri, dünyanın tamamı kendisine verilecek bile olsa, bütün dünya sana ait olacak deseler bile, dünyaya geri gelmek istemez. Yalnız şehit müstesna. Şehit bunun haricindedir. Şehit olan kimse orada en büyük hayırla karşı karşıya geliyor. Peygamberlerden sonra, sıddıklardan sonra en büyük makam. O makamda çok büyük lütuflarla karşılaşıyor ama buna rağmen dünyada kendisine verilmediği halde, yani dünyada da sana hiçbir şey verilmeyecek. Sadece gidip dünyada tekrar şehit olacaksın. Böyle bir taleple tekrar tekrar dünyaya gelmeyi ister. Bir defa da değil, ölüp tekrar şehit olmayı, dirilip tekrar şehit olmayı. Çünkü o şehitliğin faziletini gördüğü için dönmeyi ve dünyada tekrar şehit edilmeyi temenni eder. Şehitliğin üstünlüğünü ne kadar faziletli olduğunu gösteriyor. Bir defa ölüm köprüsünden geçen, ölen ahirete geçen bir insan, ahirette en ufak bir hayırla, normal bir hayatla, mükafatla karşılaşsa, dünyanın tamamı verilse kendisine yine dünyaya gelmek istemez. Ama şehit, kendisine dünyadan da bir şey verilmeyeceği halde tekrar tekrar dünyaya gelip şehit olmak ister. Sebebi de orada şehitliğin faziletini, üstünlüğünü, şehitliğe lütfedilen nimetleri gördüğü için, bu demek hakikaten şehitlik makamının ne kadar ulvi olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın şehitlere ne kadar değer verdiğini. Çünkü onlar Allah'ın dinini yaymak için şehit oluyor. Allah'ın dini insanlara ulaşsın, insanlar Allah'ı tanısınlar. Herkesin, bütün insanların ebedi hayatı kurtulsun diye çalışıyor. Bu uğurda canlarını veriyor. En kıymetli şeylerini veriyorlar. Onun için de en kıymetli makama, en yüksek makama çıkıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın dininin yayılması Cenab-ı Hakk'a bir fayda vermiyor. Cenab-ı Hakk'ın orada bir faydası, istifadesi yok. Kulların istifadesi var. Allah Teala merhametinden dolayı kullarının kazanmasını istiyor. Kullarının ebedi hayatı elde etmelerini, ebedi azaptan kurtulmalarını istiyor, arzu ediyor. Bu sebeple dininin yayılmasını, bu sebeple onun gönderdiği bilgilerin, Kur'an-ı Kerim'deki bilgilerin yayılmasını, insanlara ulaşmasını, insanlar tarafından öğrenilmesini istiyor. Bu uğurda çalışan, gayret edenlere de büyük ecirler lütfediyor. Hele bir uğurda şehit olursa, canını verirse en büyük mükafatı, ecri de o kazanmış oluyor. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şehitten başka cennete giren hiçbir kimse yoktur ki dünyaya dönmeyi ve yeryüzündeki her şeyin kendinin olması dilesin. Yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya dönmeyi kimse istemez. İmanla ölüp de orada cennetin en alt derecesinde bile olsa bir insan dünyaya dönmeyi istemez. Dünyanın tamamı verse. Çünkü dünya cennetin en son giren, cennetin en alt kademesindeki en son giren insana dünyanın 10 katı, ondan daha fazlası bir yer veriliyor cennette. Böyle büyük bir mükafat İhsan ediyor Cenab-ı Hak. Efendimiz hadis-i şeriflerinde bunu bildiriyor bize. Böyle bir mükafat gören insan dünyayı ne yapsın? Geçici çamurdan dünyayı ne yapsın? Cennetin baki olan altından, gümüşten, zebercetten, mücevherlerden, kıymetli madenlerden, hatta dünyadakilerden daha üstün olan şeylerden yapılmış olan bir cennet, incilerden yapılmış olan cennete kavuştuktan sonra dünyayı ne yapsın? Kimse istemez ama şehit ister. Çünkü şehit gördüğü ikramdan dolayı dünyaya dönmeyi ve 10 defa daha şehit edilmeyi temenni eder. Tekrar tekrar dönüp tekrar tekrar şehit edilmeyi temenni eder. Hadis-i şerif şehitliğin faziletini gösteren en açık delillerden biri kıymetli dinleyenler. Hadis şarihlerinden şerh eden alimlerden İbn Battal bu hadis şehitliğin fazileti hakkında vaat olan delillerin en büyüğüdür diyor. Yani 10 defa şehit olmayı ister. Bütün dünya kendisine verilse de istemez. Şehide niçin şehit denildiği ihtilaflıdır. Bir de cennete girdiği halde oradan çıkmayı da istiyor. Yani cennete giren bir insan oradan çıkmayı asla istemez ama şehit istiyor yani. Cennetten de çıkıp tekrar dünyaya gelmeyi istiyor. Cennetin nimetlerini bile terk ediyor ki şehitliğin makamını tekrar elde edebilsin. O onun ne kadar yüce bir fazilete sahip olduğunu gösteriyor. Şehide niçin şehit denilmiştir? Nadır bin Şümeyl'e göre şehit diri olduğu için ona bu isim vermiştir. Şehit, şahit olan, gören, diri, canlı olduğu için. Çünkü şehitlerin ruhları İslam diyarına, cennete varır ve görürler, orayı görürler, cenneti görürler. Bu sebeple onlara şehit denilmiştir. Başkalarının ruhları ise onu ancak kıyamette görür. Diğer müminler ise kıyamet koptuktan sonra cenneti görür, cennete girer. Şehitler ise hemen öldükten sonra cennette gezinmeye, oradan istifade etmeye başlarlar. İbnül Enbari'ye göre ise şehidin cennete gireceğini Allah ve melekleri şahit oldukları için bu isim verilmiştir. Allah ve melekleri şahittir ki şehit olan, hakiki şehit olan kimse cennete girecektir. Bu şahitliklerinden dolayı şehit denilmiştir. Ulema'dan bazıları şehit ruhunu teslim ederken kendisine verilecek sevap ve keramet gördüğü için ona bu isim verilmiştir diyorlar. Yani ölürken Cenab-ı Hak ona gösteriyor makamını. O sebeple ona şehit diyor. Bu sebeple şehitler genelde tebessüm ederler. Vefat ettikten sonra yüzlerine bakıldığında yüzlerinde bir tebessüm görülür. Cenab-ı Hak demek ki onlara makamlarını, mertebelerini gösteriyor ki o sevinçle, o heyecanla, o tebessüm yüzlerinde kalıyor. Bazıları ruhunu rahmet melekleri aldığı ve imanına şahit oldukları için şehit denildiğine kail olmuştur. Şehidin ruhunu rahmet melekleri alıyor ve hiç sıkıntı çekmeden ruhunu teslim ediyor. Ölürken normalde insanlar şehitlerin parçalandığını, kesildiğini, koparıldığını, dağıldığını görüyor. Çok acı çektiğini zannedebiliyor. Halbuki Peygamber Efendimizin haber verdiğine göre şehit sadece bir karıncanın ısırması kadar bir acı hisseder. Acı hissetmez. Normal vefat eden insan daha çok acı hisseder. Onun canını çünkü ölüm meleği alıyor. Bu sebeple durumuna göre acı çekebiliyor. Ama şehidin canını rahmet melekleri aldığı için hiç acı çekmeden kolaylıkla alınıyor ve imanına da şahitlik ediyor bu melekler. Artık bu insanın kabirde bir imtihan vermesi de gerekmiyor. Şehit olmayan insanlar ise kabirde de bir imtihana tabi tutuluyorlar. Bir iman imtihanı geçiriyorlar. O zor bir imtihan daha geçirmiş oluyorlar. Efendimiz Deccal fitnesi kadar veya ondan daha büyük bir fitne, bir imtihan olacak diyor kabirde. Bana haber verildi buyuruyor. Demek ki şehit ondan da kurtuluyor. İmanını kurtarmış olarak hemen cennete gidiyor. Hatta şehidin şehit olduğuna şahidi vardır ki o da kanıdır diyenler olmuştur. Şehidin şehitliğine bir şahidi vardır. O da kanıdır. Kanı akmıştır. O kan ona şahittir. Şehidin mis gibi güzel kokusu onun fazilet ve şerefini mahşer halkına duyurmak için yayılacaktır. Kanı kan rengi ama kokusu misk kokusudur buyuruyor Efendimiz. Mahşer halkına onun faziletini göstermek için yayılacak. Kanının ve cenazesini yıkanmaması da bundandır. Şehidin cenazesi yıkanmadan, kanı yıkanmadan kanıyla defnediliyor. Bu sebeple şahitlik etsin diye şehitliğine. Ve bunlar şehitliğin faziletini gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın şehitlere kendi yolunda fedayı can eden kullarına nasıl lütuflarda bulunduğunu gösteriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın yolunda cihad etmeye ne muadil olabilir? Allah yolunda cihada denk bir amel var mıdır ya Resulallah diye soruluyor. Ya Resulallah cihad çok faziletli biliyoruz ama her zaman katılamıyoruz. acaba ona denk başka bir amel var mı? Onu yapalım diye sahabe-i kiramın salih amellere olan iştiyakı, arzusu, heyecanını görülüyor burada. Soruyorlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin ona gücünüz yetmez buyuruyor. Yani cihada denk başka bir amel var ama ona gücünüz yetmez. Kimsenin gücü yetmez. Bu sözü kendisine 2 veya 3 defa tekrarlıyorlar. Ya Resulallah, nedir işte cihada denk olan amel, onu söyler misiniz diye. Hepsinde de Efendimiz sizin ona gücünüz yetmez buyuruyor. Üçüncüsünde de şöyle izah ediyor. Allah yolunda mücahede eden kimsenin misali, oruç tutan, namaz kılan, Allah'ın ayetlerine muti itaat eden bir kişi gibidir ki, ta Allah Teala'nın yolundaki mücahit dönünceye kadar ne oruçtan gevşer ne de namazdan buyurdular. Yani cihada çıkan insanın sevabına denk bir amel yapmak istiyorsanız, mesela mücahit evinden çıktı, cihad için gitti, 1 ay, 2 ay, 3 ay artık ne kadar zaman aldıysa, o kadar zaman kaldı, evinde döndü. O dönünceye kadar 24 saat devamlı namaz kılmak, devamlı her gün oruçlu olmak ve her an Allah'ın emirlerine itaat etmek, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, 24 saati bu şekilde dolu dolu ibadetle, namazla, oruçla geçirmek ve hiç fütur getirmemek, hiç bundan yorulmamak, bezmemek, bıkmamak, büyük bir iştiyakla, iştahla bunu yapmak, buna kimin gücü yetebilir? Hiçbir insanın buna gücü yetmez. Öyleyse diyor, cihada denk bir amel yoktur. Yani var ama kimsenin gücü yetecek bir hali yok. Çünkü neden? Mücahit evinden çıktığı anda 24 saati Allah yolunda. Artık o 24 saat içerisinde yatsa da, uyusa da, gezinse de, yemek de yese, bütün yaptığı işler ibadet oluyor. Çünkü Allah için çıkmış ve hala dönmemiş. Aynı cemaatle namaza giden insan gibi camiye çıktığı anda itibaren namazda sayılıyor evine dönünceye kadar. Bu sebeple mücahit de cihada giden insan da Allah yolunda Allah'ın dinini yaymak için, Allah'ın dinini müdafaa için, Müslümanları müdafaa için, Müslüman memleketi düşman saldırılarından korumak için cihada giden, nöbete giden bir asker de, bir mücahit de 24 saatini bu uğura vakfettiği için devamlı ibadet halinde, devamlı ibadet halinde oluyor ve devamlı sevap kazanıyor. İslam'ın zirvesi olan, kubbesi olan cihadı gerçekleştiriyor. Buna denk bir amel yapmak isteyen insanın da aynı şekilde demek ki 24 saat namaz kılması lazım. Hiç bıkmadan ve iştiyakla, heyecanla. Şimdi mücahit o şekilde hiçbir zaman bıkmıyor. Devamlı heyecanla, düşmanla karşılaşma heyecanıyla, Müslümanlara müdafaa heyecanıyla devamlı diri, canlı, heyecanlı oluyor, hareketli oluyor. İşte ibadet eden kimse de bu şekilde heyecanla, hareketle namaz kılacak 24 saat. Her gün oruçlu olacak. Allah'ın bütün emirlerini her an riayet edecek. Böyle bir şey olabilirse ancak şehide, mücahide denk bir sevap alabilir. Bunu da yapması bir insanın mümkün değil. O halde ona denk bir ibadet yoktur. Allah yolunda cihad etmeye, Allah yolunda gayret etmeye, koşturmaya, Allah yolunda çalışmaya denk bir ibadet yoktur. Çünkü onun her anı ibadettir. İhlasla doğru bir şekilde istikamet üzere yapıldığını. Tabii bir de Allah yolunda koştuğunu zannedip de istikamette olmayan, yanlış işler yapan insanlar da var. Bu konuda da firasetli olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Pek çok insan koşturuyor bazen. Allah yolunda koşturuyoruz, sevap kazanmak için koşturuyoruz diye ama yaptıkları işlerin neticesi İslam'ın aleyhine oluyor, şer oluyor, Müslümanların aleyhine oluyor. Bir faydası olmuyor. İslam'ın dinine, İslam dinine uygun olmuyor. Kendi kafalarına göre yapılan işler oluyor. Bunlar da hiçbir sevap getirmediği gibi aksine vebal getiriyor. Bu konuda da çok firasetli, dikkatli olmak gerekiyor. Onun için Efendimiz kör bir bayrak altında savaşan cahili ölümüyle ölmüş olur buyuruyor. O da savaşıyor, cihada çıkmış kendine göre ama kör bir bayrak, asabiyet için olan bir bayrak, İslam müdafaa için olmayan bir bayrak, kimin tarafından idare edildiği, hangi maksada hizmet ettiği bilinmeyen, Müslümana kar mı getirir, zarar mı getirir bilinmeyen bir oluşum, teşekkür, bunun altında savaşıyor. Tabii ki bunun getirdiği sevap değil, bunun getirdiği vebal olacak. Büyük bir vebal oluyor. Bu hadis-i şerifte cihadın çok büyük fazileti olduğuna delil oluyor. Zira namaz, oruç ve Allah'ın ayetlerine itaat en faziletli amellerdir. Mücahit bu amellerden bir lahza gevşeklik göstermeyen kimse ile bir tutmuştur. Bir an bile bu amellerden gevşeklik göstermeyen, bıkmayan insan gibidir mücahit. Halbuki bu amelleri bir an gevşeklik göstermeden yapacak kimse yoktur. Onun içindir ki bu cihada denk bir amelin ne olacağı sorulunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin ona gücünüz yetmez buyurmuşlardır. Mücahit her hususta daima oruç tutan ve namaz kılan bir kimseye benzer. Mesela bu ibadetlere devam eden kimse yiyip içmeden vesaire lezzetlerden kendini nasıl tutarsa mücahit de nefsini düşmanla çarpışmak için tahsis eder. Oraya teksif olur. O nasıl bir an bıkmadan ibadetini devam ederse bu da bir an ecir kazanmaktan hali olmaz, boş kalmaz, devamlı sevap üzere olur. Sahih bir hadiste mücahidin şahlanan atı için bile sevap yazılacağı bildirilmiştir. Mücahidin atı için de sevap var. Atının yediği yiyecekler, otlar, yemler için de sevap var. Hatta atın terslediği pislikler için de onlar da mizana konulur diyor. Onların ağırlığında da sevap vardır. Attığı her adım, geçtiği bütün mesafeler, kat ettiği bütün mesafeler için ecir vardır. Yani her şeyiyle cihat için yapılan her türlü hazırlık, harcama için 1'e 700 ecir vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fi sebilillah Allah yolunda cihat için yapılan harcamalara, infaklara 1'e 700 kat en az ecir verilir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ecir verir. İhlasına göre daha fazla da verir. Bu sebeple bütün bunlar cihat için, Allah'ın dini için yapılan hazırlıkların, gayretlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Diğer bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Numan bin Beşir anlatıyor. Resulullah Efendimizin minberinin yanındaydım diyor. Bir adam ben Müslüman olduktan sonra hiçbir amel işlememiş olmama aldırış etmem. Müslüman oldum ya artık başka bir şey yapmasam da diyor yeter bana. Yalnız hacıları sulamam müstesna. Yani benim bana göre en faziletli iş hacılara su ikram etmektir. Hacılara su ikram etmek Mekke'de. Diğeri ben Müslüman olduktan sonra diyor hiçbir amel işlememiş olsam aldırış etmem. Yalnız Mescid-i Haram'ı tamir etmem müstesna. Mescid-i Haram'ı inşa etmek, bina etmek. O diyor en faziletli iştir bana göre. Diğeri diyor ki Allah yolunda cihat etmek sizin söylediğinizden daha eftaldir. Bütün bunlardan cihat daha eftaldir. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh kendilerini men ediyor. Diyor ki yani minberin yanında bu şekilde konuşmayın. Mescitte konuşulmaz, camilerde ses yükseltilmez. Bugün cumadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberinin yanında seslerinizi yükseltmeyin. Ben cumayı kıldığı zaman içeriye girer sizin ihtilaf ettiğiniz hususu kendilerine sorarım. Yani peygamberimize sorarım bu amellerin hangisi daha üstündür. Bilgi veririm size diyor. Boşuna tartışmayın. Arkasından Allah Azze ve Celle Hazretleri şu ayet-i kerimeyi inzal buyuruyor. Tevbe suresi 18. ayet-i kerime. Siz hacılara su ikram etmekle Mescid-i Haram'ı tamir etmeyi Allah'a ve son güne ahirete iman edip Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Demek ki hiçbir amel cihatla bir tutulamaz. Cenab-ı Hak diyor ki siz bu amelleri Mescid-i Haram'ı inşa etmek, tamir etmek, hacılara su ikram etmek gibi böyle infak, güzel infakları, faziletli amelleri cihatla bir mi tutuyorsunuz? Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden, Allah'a ve ahirete imanı kuvvetli iman ile Allah yolunda cihad eden kimseye denk değildir diyor hiçbirisi. Görülüyor ki ashab-ı kiramdan bazıları İslam'da en makbul amelin ne olduğunda ihtilaf ediyorlar. İşlerinden birisi bunun hacılara su vermek olduğunu, diğeri Kabe'yi tamir etmenin daha makbul sayılacağını söylüyor. Üçüncüsü ise cihadın ikisinden de hayırlı olduğunu ileri sürüyor. İnen ayet-i kerime üçüncü zatın haklı olduğunu ortaya koyuyor. Demek ki cihat daha faziletli. Hadis-i şerif cumada ve diğer günlerde mescitlerde yüksek sesle konuşmanın mekruh olduğuna delil. Mescitlerde, camilerde konuşulmaz. Sükunetle orası ibadet yeridir. Keza insanların toplu bulunduğu yerlerde bilir bilmez bağırıp çağırmanın doğru olmadığına da delildir. İnsanların bulunduğu yerlerde, meydanlarda olur olmaz yüksek sesle konuşmak, tartışmak doğru değildir. Bunun sebebi gürültünün namaz kılanlarla zikredenleri yanıltmasıdır. Mescitteki seslerin mekruh olması, yasaklanmasının sebebi mescitte insanlar namaz kılar, ibadetler, Allah'ı zikreder. Bu gürültü arasında bunlar şaşırır, yanılır. dikkatini toplayamaz, huşu dağılır. Bu sebeple camilerde konuşulmaz, gürültü yapılmaz. Muhterem dinleyenler, programımıza kısa bir ara verdikten sonra inşallah tekrar devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmam Müslim'in Sahih kitabının imaret bölümünde, şehitlik bölümündeydik. Şehitliğin faziletinden bahsettik. Şimdi de Allah yolunda sabah veya akşam azıcık da olsa yürümenin fazileti. Bâb-ı fadlil gadveti ve râhati fî sebillah. Sabah veya akşam yürüyüşü. Sabah veya akşam güneş sıcağın serinliğinde istirahat ediliyordu daha çok sıcak bölgelerde. Sabah ve akşam serinlerinde hareket ediliyordu. Sabah veya akşam serinde az bir hareket, yolculuk, yürüyüş, Allah yolunda yürüyüş. Bu dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı olduğu ifade ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah yolunda bir sabah veya akşam seferi, sabah veya akşam azlık bir yürüyüş dünyadan ve bütün dünya varlıklarından daha hayırlıdır. Ecir bakımından. Bütün dünya senin olsa infak etsen o kadar sevap kazanamazsın. Ama Allah yolunda sabahleyin birazcık, akşam birazcık yürümüş olsan cihad için, Allah'ın dinini müdafaa için, yaymak için, Müslümanları korumak için işte bu diyor dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Diğer rivayette kulun Allah yolunda yürüdüğü sabah yürüyüşü dünyadan ve bütün dünya varlıklarından daha hayırlıdır. Sabah bir yol mesafe kat etmesi cihat yolunda dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer rivayette Allah yolunda bir sabah veya akşam yürüyüşü dünyadan ve bütün dünya varlıklarından daha hayırlıdır. Gadvetun ev ravhatun fi sebillah. Çok az da olsa sabahleyin serinde, yani Allah için sabah akşam olması şart değil. Allah için, Allah yolunda cihad için fi sebilillah insanın bir hareket etmesi, yola çıkması, bir yol kat etmesi, bir mesafe kat etmesi, bu yürüyüş öyle faziletli bir yürüyüştür ki öyle sevap verir ki Cenab-ı Hak buna. Dünya, bütün dünya içindekileriyle birlikte bu insana verilse, o da onlar Allah yolunda infak etse bu kadar sevap kazanamaz. Bu manaya ifade ediyor hadis-i şerifler. Bu manada farklı yollardan pek çok hadis-i şerif geliyor. Yine Allah yolunda diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah veya akşam yürüyüşü üzerine güneş doğmuş batmış her şeyden daha hayırlıdır. Güneşin üzerine doğup batır, yani bütün dünya aynı manaya geliyor. Her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin manasını şöyle açıklıyor alimlerimiz. Allah yolunda yapılan sabah ve akşam yürüyüşlerinin fazilet ve sevabı bütün dünya nimetlerinden daha hayırlıdır. Yani bütün dünya nimetleri bir kişinin olsa ayı Allah yolunda yapılan bir tek sabah veya akşam yürüyüşüne denk olamaz. Çünkü dünya nimetleri geçici, ahiret nimetleri ise ebedidir. Ebedi. Kadı Yaz şöyle açıklıyor. Bu hadis-i şerif ile o manada ahiret işlerini ve sevabını dünya işleriyle temsil eden diğer hadisler için şöyle denilmiştir. Bir insan bütün dünya varlıklarına sahip olsa da onları ahiret umuruna sarf etse, Allah ahiret işin harcasa, infak etse, yine ahiret işlerinin sevabı dünya varlıklarından hayırlıdır. Yoksa bu hadis mutlak surette fani bakiye kıyas değildir. Yani fani olan dünyayla ahireti kıyas manasına değildir. Bütün dünya insan bir insana verilse, o da onu infak etse, Allah yolunda harcasa, yine Allah yolunda yapılan bir yürüyüş ve ahiret için yapılan işlerin sevabı dünya varlıklarının harcanmasından elde edilen sevaptan daha hayırlıdır diyor. Bu da kat kat daha üstün olduğunu gösteriyor. Mühellebe göre hadisten murat cennette bir sabah yürüyüşü kadar az bir zamanın sevabı bütün dünya zamanlarından daha hayırlıdır demektir. Yani ahiretin kısa zamanı dünyanın uzun zamanından daha hayırlıdır. Hasıl maksat cihadın büyüklüğünü anlatarak ona teşvik etmektir. Yani bu hadis-i şeriflerden, bütün bu rivayetlerden maksat Allah yolunda cihadın, Allah yolunda gayretin büyüklüğünü, önemini ifade ederek buna teşviktir. Binaenaleyh bir insan dünyalara malik olan zengine değil, Allah yolunda sabah ve akşam yürüyüş yapan gaziye imrenmelidir. Dünyalara sahip olan bir zengine değil, Allah için gayret eden, çalışan, cihad eden bir gaziye, bir mücahide imrenmelidir. O insan daha çok kazanıyor. Dünya kazancı kaç yıl devam eder? İnsan eline kaç yıl kalabilir ki? Yani ahiretin yanında deryada bir damla bile değildir. O halde insanlar çoğu bu hazır olan, peşin olan dünyaya aldanabiliyor. Aldanıveriyor. Diyor ki dünyada kazanalım, ahirette bakarız Allah Kerim. Orada ne olur diye orayı düşünmüyor. Orayı arkasına atıyor. Oranın planlarını yapmıyor. Bu dünya için pek çok planlar yapılıyor. Projeler çiziliyor. Paralar harcanıyor bu iş için. Danışmanlar tutuluyor. Görüş alışverişi yapılıyor. Eğitimler alınıyor. Her şey yapılıyor ama ahiret için bir planlama yok. Bir danışma, bir insana, bir bilene danışmak yok. Bu iş için bir hazırlık yok. Bu tabii ki insan kendisi bilir. Sonunda pişman olacak. Kendisi olduğu için. Kendisiyle alakalı bir mesele. Kimseye bir zararı dokunmaz. Onun için herkes kendi hesabını yapması gerekiyor. Halbuki ahiret daha çok hazırlanılması gereken, daha çok dikkate alınması gereken bir ebedi alemdir. Bu hususta yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Said el-Hudri'ye, ey Ebu Said, her kim Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak da Muhammed'e razı olursa o kimseye cennet vaciptir buyurmuşlar. Rab olarak Allah'tan razıyım. Başka Rab aramıyor, şirk koşmuyor. Başka bir şeye güvenmiyor. Tevekküllü, teslimiyeti, imanı, itikadı, muhabbeti, her şeyi Allah Teala'ya ait. Ona yöneltmiş. Din olarak da İslam'dan razı. Başka bir dine heves yok. Başka dinlerle diyalog kuralım, onlara benzeyelim, onlardan bir şey alalım gibi böyle bir heves yok. İslam bana yeter. İslam'ın her şeyi kafi, her şeye kafidir. İslam'dan razı. Peygamber olaraktan peygamberimizden razı. Son peygamber. Başka peygamberlerin etrafında toplanmaya, birleşmeye, başka peygamberlerin yolundan gitmeye ihtiyaç yok. Onlar da peygamber. Onlara iman ederiz, severiz, kabul ederiz. Ama yolundan gidilecek, sözü dinlenilecek tek insan vardır bu devirde, son ahir zamanda. O da Peygamber Efendimiz'dir. Peygamberimizden razı olur insan. Onun sözünden başka bir söz aramaz, ihtiyaç da duymaz. Hiçbir felsefecinin, filozofun, fikir adamının, geçmiş peygamberlerin, yani hiçbirisinin sözüne ihtiyacı yoktur. Peygamberimizin sözünü kabul ettikten, onu yaşadıktan sonra. Ama tabii ki diğer peygamberlerden gelen sahih sözler varsa, Peygamber Efendimiz'e naklettiği, onlar bizim için çok değerlidir. Onlara da tabi olur, uyar. Peygamberimiz tasdik ettiyse, doğru olduğu kesinse. Ama onun dışında Peygamberimiz tarafından tasdik edilmeyen, Kur'an-ı Kerim tarafından tasdik edilmeyen, peygamberlere izafe edilen sözler var. Allahu alem, doğru mudur, yanlış mıdır bilemeyiz. Onlar da Efendimiz ne yalanlayın ne de tasdik edin buyuruyor. Çünkü onların nasıl geldiğini bilemiyoruz bize kadar. Demek ki Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den razı olursa bir insan diyor, cennet ona vacip olur. Cenab-ı Hak onu cennetine koyar buyurmuşlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh buna şaşmış ve bunları bana tekrarlayabilir misiniz ya Resulullah demiş. Çok güzel, hoşuna gitmiş. Yani basit de kolay da, biz bunları zaten yapıyoruz. Efendimiz de tekrarlamış. Sonra başka bir şey var ki onunla cennete bir kul 100 derece yükseltilir. Cennette 100 derece kazanın o amelle kul. Nedir o? Her iki derecenin arası da yerle gök arası gibidir diyor Efendimiz. Yerle gök arası kadar bir derece. Bu şekilde düşünün, 100 derece yerle gök arası kadar, 100 tane sanki gök katmanı, 100 derece kazanır bir insan bir amelle. Ebu Said Hudri radıyallahu anh şaşırıyor. Peki nedir o ya Resulullah diye soruyor. Allah yolunda cihattır, Allah yolunda cihattır buyurdular. Demek ki İslam Allah'tan razı, peygamberimizden razı, İslam'dan razı cennete giriyor ama cennette derecesini yükseltmek için bazı amelli salihlere ihtiyacı var. Bunların en üstünü, en faziletlisi de Allah yolunda cihat etmek, doğru bir şekilde firasetle Allah'ın gösterdiği istikamette, yani yanlış yollara, yine cihat ismi altında yanlış yollar çok var kıymetli dinleyenler. Bunlara her ismi cihat olana aldanmamak gerekiyor. Bu konuda dikkatli, firasetli olmak gerekiyor. Bu cihat kimin tarafından idare edildiği, maksadın ne olduğu bilinen, açık Müslüman idarecinin yaptığı bir cihattır. Müslüman idarecinin etrafında toplanarak yapılır. Ferdi yapılmaz, kendi başına yapılmaz. Her cihad ettim, ediyorum diye bayrak açanın peşinden gidilmez. Çünkü onlar kör bayraktır. Onların arkasına gitmek insanı cahiliye ölümüne götürür. Bu sebeple cihat faziletlidir diye de her duyulan yere gitmek doğru olmaz. Firasetli olmak gerekiyor. Burada Müslümanın cennette 100 derece kazanması ve her bir derecenin arası yerle gök arası kadar olması, bu cihatla, Allah yolunda cihat, Allah yolunda cihat. El cihadu fi sebilillah, el cihadu fi sebilillah buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cihat demek gayret demektir. Neyin gayreti? Allah Teala'nın dini, Allah'ın ismi, iman, İslam insanlara ulaşsın diye bir gayrettir. Bu kademe kademedir. Bu cephede silahla olur, canını ortaya koyarak. En üstünü budur. Ona ihtiyaç olmadan daha geride eğitimli olur, bilgiyle olur, sözle olur, kalemle olur, başka hizmetlerle olur. Bütün bunlar, yani tek maksat Allah'ın dininin yayılması. İşte bunlar hepsi kademe kademe cihattır. Bu hadis-i şerif hakkında Kadı İyaz şöyle açıklamada bulunuyor. Bundan zahiri manası kastedilmiş olması muhtemeldir. Bu takdirde buradaki derecelerden murat, görünürde birbirine yüksek olan menzillerdir. Hakikaten kat kat cennette dereceler vardır. Bu da onlardan birisidir. Yani bir katın arası gökyüzünün gibi ki yükseklerde insan çok uzaktaki ufuktaki bir yıldıza bakar. Gökyüzünde nasıl bakar? İşte öyle kendisinin üstün öyle makamlar görecek. Bu da belki bir tane de değil, yüzlerce böyle derece makam olacak. Onun için cennetteki derecelerin sonu yok. Bunun için insan ne kadar gayret etse azdır. Bu da cennet menzillerinin sıfatıdır. Nitekim cennet köşklerinin sahipleri hakkında onlar birbirlerine parlak yıldız gibi görünürler buyurmuştur. Yüksekte, ufukta görülen bir yıldız gibi üsttekini görür, alttaki. Ne kadar fark var arasında demek ki. Hadisten manevi yükseklik kastedilmiş olması da muhtemeldir ki bu yükseklik insanın hatır ve hayaline gelmeyen ve mahluk sıfatında olmayan büyük ihsanlar ve bol nimetlerdir. Dünyada anlayamayacağımız, ahirete gittiğimizde ancak anlayabileceğimiz çok üstün manevi nimetlerdir diyor. Allah'ın cennet ehline lütuf buyurduğu nimet ve kerametlerin nevileri, çeşitleri birbirinden çok farklıdır. Fazilet hususunda bunların birbirinden uzaklığı yerle gök arası gibi olur ama birinci ihtimal daha açıktır. Yani bunların gerçekten zahiri manada gözle görülen bir mertebe farkı, üstünlük farkı olması daha açıktır. Nevevi de Kadı İyaz'ın bu sözlerini tasdik ediyor. İmam Nevevi de Müslim'i şerh eden İmam Nevevi, Riyâz-ı Salihin'in derleyen alimimiz. Bu alimimiz de Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif kitabı yazarı Kadı İyaz. O da büyük bir fıkıh hadis alimi. Onun bu sözünü tasdik ediyor. Yani bu hadis-i şerifte kastedilen 100 derece zahiren bildiğimiz açık derecelerdir. O derecelerde insanlar kendisindeki bir üst makamdaki insanı ufuktaki yıldız gibi uzakta görür. Çok uzakta görür. Yok yüksekte görür. Bir de bunun 100 derece olduğunu düşünün. Yani oradaki dereceler için yarışmak lazım. Dünyadaki makamlar için yarışıyoruz biz daha çok. Dünyadaki mal mülk için, halbuki cennetteki dereceler için yarışmak lazım. Çünkü dünyadaki üstünlük, alçaklık, düşüklük, yükseklik çok kısa sürüyor. Bir müddet sonra bitiyor. Ama ahirete geçtiğimizde asıl orada yarış başladığında, orada eğer aşağıda kalmışsak, düşük bir seviyede kalmışsak onun sonu yok. Ebedi bir düşüklük olur. Yüksek bir makam elde ettiysek ebedi bir yükseklik olur. Onun için febizelike felyetene fesil mütenafisun buyuruyor Cenab-ı Hak. Yarışanlar asıl bunun için yarışsınlar. Eğer yarış yapacaksanız, birbirinize geçmeye çalışacaksanız, dünya nimetleri basit geçici dünya nimetleri için değil, ebedi olan cennet dereceleri, cennet nimetleri için yarışın. Asıl bunun için Cenab-ı Hakk'ın bu mükafatları için yarış edin. Sonra çok büyük pişmanlıklar yaşanacak. Cenab-ı Hak pişman olanlardan eylemesin inşallah. Şimdi 32. bölümde Bâb-ı men gutile fî sebilillâh küffiret hatayâhu illeddeyn. Allah yolunda şehit edilen kimsenin bütün hataları kefaret olunur, silinir. Ancak borç hariç. Dünyada bir kula borcu varsa o hariç. Bununla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aralarında ayağa kalkarak ashab-ı kiram arasında onlara Allah yolunda cihatla imanın amellerin en faziletlisi olduğunu söylemiş. Allah'a iman etmek, Allah yolunda cihat etmek amellerin en üstünüdür. Bunun üzerine bir adam kalkarak, ya Resulullah ne buyurursun? Ben Allah yolunda öldürülürsem günahlarım affedilir mi demiş. Yani günahlarım var, onlardan korkuyor, endişe ediyor sahabi. Madem diyor bu yola baş koyayım, şehit olayım, acaba o günahlarım silinir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona evet, ihlasla sabrettiğin halde ileri gidip geri dönmeyerek Allah yolunda öldürülürsen günahların affedilir buyuruyor. Yani cepheden kaçmadan, ihlasla sırf Allah için, maddi bir çıkar için değil, ganimet için değil, Allah'ın dini yüce olsun diye savaşıyorsun. Şehit olayım diye de gitmiyorsun. Yani Allah'ın dini yüce olsun diye savaşıyorsun. O esnada şehit olursan ne âlâ, sabırla mücadele ediyorsun. Bu halde şehit olursan günahların affedilir buyuruyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra nasıl demiştin diye tekrar soruyor. Sorunu tekrar eder misin diyor. Sahabi diyor ki ya Resulullah diyor, ben Allah yolunda öldürülürsem günahlarım affedilir mi? Böyle sormuştum diyor. Resulullah Efendimiz tekrar evet, ihlasla sabrederek ileri gidip geri dönmeden kaçmadan Allah yolunda cihad eder ve bu esnada şehit edilirsen günahların affedilir, ancak borç müstesnadır. Bunu bana Cibril aleyhisselam söyledi. O esnada Cebrail aleyhisselam geliyor. İllet deyin. Bir istisnası var bu konunun. Deyin borç hariçtir diyerek Efendimiz'e bu bilgiyi veriyor. Efendimiz de soruyu tekrar ettirdikten sonra bu istisnayı da söylüyor. Bu bilgiyi de veriyor. Diğer bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şehidin her günahı affedilir. Yalnız borcu müstesna buyuruyor. Yuferu lişşehidi küllü zembin ille deyn. Şehit için her günah affedilir ancak borç hariç. Demek ki borca, kul haklarına çok dikkatli olmak gerekiyor. Onun için bizim ecdadımız çok korkarmış borçlu ölmekten. Aman ölür kalırız, borcumuz kalmasın diye. Bir an önce borçlarını ödemeye çalışırlarmış. Borçlu gitmek çok tehlikeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda ölüm her şeye kefaret olur. Yalnız borç müstesna buyuruyor. El katlu fi sebillah yukeffiru külle şeyin illa deyn. Bu rivayetler cihadın faziletine delildir aynı şekilde. Önceki rivayetler gibi. Görülüyor ki cihad kul hakkından başka bütün günahlara kefaret oluyor. Ancak kefaret olması hadiste beyan buyurulan şartlara riayetle. Nedir o şartlar? Harpte sırf Allah rızası için sebat etmek. İlerlemek, geri dönmemek, kaçmamak. İlerleyip geri dönmemek kaydı bir gazada ilerleyip başka gazada gerilemekten ihtiraz için olsa gerektir. Yani sabırla bu cihata devam etmek. Bir cephede ilerlediysen diğerine de ilerlemek veya cepheden kaçmamak. Cepheden kaçmak da büyük günahlar arasında zikrediliyor. Taktik icabı gerilemek o ayrı bir husus. Bazen askerler taktik icabı geri çekilir. Daha sonra tekrar hücuma geçer. Bu da bu kerrufer. Bu geri çekilip hücuma geçmek. Bu bir taktik icabıdır. Bu bunun dışındadır. Yalnız borç müstesna ifadesi insan haklarına tenbih içindir. Cihat vesaire hayırlı ameller yalnız Allah hakları için kefarettir. Cenab-ı Hakk'a karşı, onun yasaklarına karşı işlenmiş masiyetler, günahlar affedilir. Kul haklarına kefaret olamazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evet cevabını verdikten sonra nasıl yalnız borç müstesna demesi o anda bunu vahiy yoluyla anladığına hamledilmiştir. Nitekim bunu bana Cibril söyledi ifadesi de bunu gösteriyor. Bu da el-vahyu gayru metluv, okunmayan, Kur'an'da okunmayan gayru metluv vahiy, sünnet vahiy. Peygamberimiz hadis-i şeriflerin manalarında dinle alakalı, gelecekle, haberlerle alakalı, ahiretle alakalı haberler de vahiy ile geliyordu. Efendimizin kendi içtihadı olan sözleri de vardı. Kendi dünyevi sözleri de vardı ama dini hususlardaki bu hadis-i şerifler umumiyetle vahiydi. Ama Kur'an'a girmeyen vahiy, okunmayan vahiy, vahyin ikinci çeşidi, vahyi beyan deniyor buna. Kur'an'ı beyan eden, tefsir eden vahiy manasında. Kıymetli dinleyenler, burada inşallah programımıza nihayet veriyoruz. Şehitlerin ruhlarının cennette olduğunu ve şehitlerin Rablere katında diri olup rızıklandırıldıklarını beyan eden baptan inşallah gelecek programımızda devam edeceğiz. Tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.